Amerika'nın Sesi'nde Seth Av'dan Ufuk Ulutaş'la birlikteyiz. Kendisi dış politika alanında uzman bir isim. Özellikle de Suriye'yi yakından takip eden bir isim. Ulutaş, Astana'da yapılan zirve toplantısı ile ilgili genel değerlendirmeniz nasıl olur? Bugünkü fotoğraf karesine bakıldığında muhaliflerle Esad rejimi ilk kez aynı masada bir görüntü verdi. Astana sürecini nasıl yorumlamak gerekir?
Evet, yani siyasi çözüm için atılmış ilk adım olarak nitelendirmek mümkün. Yani çok ilk aşamada en azından büyük beklentiler içerisine girmemek lazım. Kendisinde dediğiniz gibi ilk defa taraflar doğrudan karşılıklı oturdular. İleriki süreçlerde bu karşılıklı oturmanın bir adım ötesine gidip karşılıklı konuşmaya başlayacaklar mı? Bunu görmemiz lazım. Sırada da malum bir takım sıkıntılar devam ediyor. Hem muhalif grupların bir kısmının Astana'ya katılmadığını biliyoruz. Rejim tarafının açıkçası birkaç hal etmeye devam ettiğini biliyoruz. Bütün bunlar aslında sahada devam eden sorunlar ve senelerdir devam eden o çalışmaların verdiği bir işte yorgunluk veya karşılıklı karşıtlık durumu Astana sürecinin öndeki en büyük meydan okumalar. Ama bu sürecin önceki süreçlerden en büyük farkı Türkiye ve Rusya gibi iki ülkenin garantörlüğü altında olması ve iki tarafın da bir taraftan muhalefet üzerine, diğer taraftan da rejim üzerine sahip oldukları manivela kuvvetini siyasi müzakereler için kullanması yeni bir düzlem, daha önce denenmemiş bir düzlem. Muhtemelen uluslararası katılımın seviyesinin artmasıyla birlikte, yani Amerika Birleşik Devletleri, Ürdün, Suudi Arabistan gibi ülkelerin özellikle bu süreçte taşı biraz daha elinin altına koymasıyla birlikte daha gerçekçi bir zeminde Suriye'de barış müzakereleri yürütülecek. Dediğim gibi meydan okumalar çok ama daha önceki dere kıyasla daha realist bir zeminde Suriyeli taraflar birbiriyle konuşmaya çalışacak.
İkinci hususta Amerika Birleşik Devletleri'nin rolü. ABD bugünkü Astana zirvesine büyükelçi düzeyinde gözlemci olarak katıldı. Trump yönetimi daha yeni iş başına geçiyor. Bundan sonra ABD'nin sürece etkisi noktasındaki görüşleriniz nedir?
Şimdi büyükelçi seviyesine katılmalarını normal karşılamak lazım. Çünkü henüz Trump döneminin Suriye politikasının ne olacağı belli değil. Bu konuda ön plana çıkmış işte bir strateji henüz kurulmadı benim görebildiğim. Yönetimden bazı isimlerin Suriye'ye yönelik, Trump da dahil olmak üzere açıklamalar vardı ama siyaset çok daha farklı bir şey. Yani bir Suriye siyasetinin oluşturulması için o kilit isimlerin belli konularda uzlaşması gerekiyor. O henüz oluşmadığından bir nevi gözlemci statüde bir temsilci gönderdiler. Trump aslında Suriye konusunda büyük bir soru işareti. Şu ana kadar bir taraftan Rusya ile müzakereleri önceleyeceği veya Suriye'yi Rusya ile konuşarak çözebileceği konusunda mesajlar verdi. İşte yönetimden bazıları YPG'ye karşı şeyler verdiler, mesajlar verdiler. İşte bir kısmı içeride güvenli bölge oluşturması, Trump da dahil olmak üzere gerektiği konusunda bazı açıklamalar yaptılar. Yani benim görebildiğim Obama döneminden çok büyük köklü değişiklikler en azından ilk planda yaşanmayacak Trump dönemi altında Suriye konusunda. Muhtemelen işte Rusya ile konuşmayı biraz daha önceleyen bir yaklaşım gelecek. Bunu da sahaya yansımasını en çok bu Astana sürecinde göreceğiz. Eğer ileriki aşamalarında Astana sürecinin Amerika Birleşik Devletleri'nin daha üst düzeyden katılımıyla az önce dediğim gibi biraz daha taşın altına elini sokmasıyla birlikte süreçlere daha fazla dahil olan bir Amerika söz konusu olabilir ama dediğim gibi özellikle askeri anlamda çok büyük bir müdahale veya Obama döneminden ciddi bir sapmayı gösterecek bir değişiklik en azından ilk aşamada beklemiyorum ben.
Üçüncü hususta İran'ın rolü. İran'da Türkiye ve Rusya ile birlikte Astana zirvesinde yer alıyor ama sahadaki çatışmalarla ilgili de suçlanan bir ülke konumunda İran. İran'la ilgili değerlendirmeniz ne olur Suriye'deki çözüm noktasında?
Şimdi İran bence o masadaki en sıkıntılı taraf Esed rejimiyle birlikte. Çünkü muhtemelen Astana sürecinin ilerlemesiyle birlikte böyle somut bir takım adımların atılmasıyla birlikte İran'la Rusya arasındaki fikir ayrılıkları da bence şeyleşecek, biraz daha derinleşecek. Çünkü görebildiğim kadarıyla Rusya ve İran Suriye'nin geleceğine dair bir takım paralelliklere sahip olsalar bile tam anlamıyla aynı düşünmüyorlar. Bu sebepten yani biz o ateşkes anlaşmasında, Halep'e yönelik ateşkes anlaşmasında da gördük. Rusya ve Türkiye bir mutabakata vardı ama buna Esed rejimi ve İran uymadı. Hala da Rusya'nın sahada şeyinin geçmediği, nüfuzunun geçmediği bir takım alanlar var. Burada büyük oranda İran'ın güçlü olduğunu söylemek mümkün. İran Astana süreci ile birlikte Suriye'nin geleceğinin şekillenmesinde kendi önceliğinin, özellikle Hizbullah'la bağlantısının kurulması, Suriye rejimi üzerinde nüfuzunun devam ettirilmesi, hatta Suriye'ye gönderdiği bir takım yabancı terör savaşçıların Suriye'de kalması, belki devlet sistemine entegre edilmesi konusundaki önceliklerini dillendirecek ama bu konuda bence hem Türkiye ile hem Rusya ile hem diğer birçok ülkeyle başta Körfez ülkeleri olmak üzere ters düşecek. İran dediğim gibi en böyle sıkıntılı, en işte spoiler özelliği olan, biraz daha böyle oyun bozucu olabilecek bir aktör olarak görünüyor. Biraz da tabii şeyi söylemek lazım. Trump yönetiminin hemen hemen hepsinin İran konusunda güçlü, İran karşısında güçlü düşünceler olması da bu sürece bence negatif olarak etki edecektir. Yani önümüzdeki süreçte İran'ın o genel şeyden, yaklaşımdan ufak tefek sapmalar gösteren, kendi önceliklerini gerçekleştirme adına Rusya'yla bir takım sıkıntılar yaşayan bir ülkeye dönüşmesini belki izleyebiliriz.
Son olarak şunu sormak isterim. Astana sürecinin sizce sahaya yansıması ne kadar olacak? Ateşkesin bir ömrü olacak mı? Bir ateşkes süreci devam ettirilebilecek mi sizce?
Şimdi Suriye'de aynı anda en azından 3-4 tane şeyde, cephede, sektörde şey çatışmalar vardı malum. İşte doğuda DAEŞ'le mücadele devam ediyor. Güney cephesi var ki büyük oranda Ürdün'ün kontrol ettiği. Ve orada uzun bir süredir zaten sakin bir dönem yaşanıyordu. Kuzey Halep merkezi bir cephe vardı ve kuzeyde asıl çatışmalar ve bu son ateşkes de büyük oranda kuzeydeki cepheyi içeriyordu. Buna özellikle muhalifler Şam'ın banyolarını eklemeye çalışıyorlardı ki şu ana kadar en azından Şam'ın banyolarında çok ciddi bir ihlal yaşanmadı. Şimdi biraz Astana sürecinin ilerlemesine bağlı olarak ateşkesin nasıl devam edeceğini öngörmek mümkün. Esed rejimi ben her şeye rağmen hala siyasi müzakere masasının hazır olmadığını düşünüyorum Esed rejiminin. Bu şeyi, çatışmaları askeri metodlarla da çözebileceği inancı hala en azından İran'a yakın Esed rejimi şeylerinde, ekibinde mevcut. Onların ateşkesin devamı için en büyük tehlike olduğunu düşünüyorum ama bu noktada belki ateşkesin devam etmesinin en büyük garantörü Rusya olmak zorunda. Rusya elindeki tüm kozları kullanarak Esed rejimine ateşkesi uyması konusunda ikna etmek durumunda. Çünkü ateşkesi bozan şimdiye kadar hep rejim oldu. Muhaliflerin herhangi bir ihlali söz konusu olsaydı Türkiye müdahale edebilirdi ama rejim söz konusu olunca Rusya'nın devreye girmesi lazım. Yani biraz İran'ın bu ateşkes anlaşmasından ziyade Astana sürecinden ne kadar memnun olacağı, iki, Rusya'nın bu süreçte ne kadar elindeki kozları rejime karşı, rejime baskı oluşturmak için kullanacağı ateşkesin geleceğini belirleyecek.
Amerika'nın Sesi olarak yorumlarınız ve katkınız için çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.